21. ayrım. Her teklife evet demek en kolayıydı ama ben evet'i ancak bilinçli seçimler sonunda söylerdim. Ve dönüp dolaşıp yine aynı şeyleri söylüyor. Şans, kader, kısmet. Şans, kader, kısmet olmadığını sizler de benim kadar biliyorsunuz. Ancak başarının sırrını, üstelik sır falan da değil, tüm bir yaşam diye belirteceğimden burada tüm bir yaşamı özetleyemem. Ancak birkaç başlık verebilirim. Evet, çok genç yaşta tutkusuna sarıldı. Tutkusu var olma nedeni şarkı söylemek, opera ve müzik dünyasının bir parçası olmaktı. İnançla, inatla, aşkla bu tutkunun peşinden koştu. Daha konservatuara başladığında günün birinde ya Scala'da söylerim ya ölürüm dedi. Evet, hep bilinçli ve akıllıca seçimler yaptı. Daha başlangıçta İstanbul Konservatuvarını terk edip ünlü İtalyan hoca Arangi Lombardi'nin peşinden Ankara'ya gitmek gibi. En usta hocaları seçmek, ileride birlikte çalışacağım maestro ve rejisörleri seçmek, söyleyeceği operayı seçmek gibi. Evet, mükemmeliyetçiydi. Sahnede yalnız kendisinin değil, her şeyin, herkesin mükemmel olmasını istiyordu. Çünkü onun için temsil bir bütündü. Ve seyirciye saygısı sonsuzdu. Çok çalışkandı, hep çalıştı. Ses çalışmasının, rol ezberlemenin ötesinde bir çalışmaydı bu. Oynayacağı operanın tarihteki, coğrafyadaki, edebiyattaki, müzik dünyasındaki yerinden, o dönemin politikasından, bestecisinin geçirdiği tüm evrelere uzanan çok geniş bir araştırma. Analiz ve sentezden oluşan bir çalışma süreci. Her yoruma engin kültür birikimini kattı. Kolayı değil, zoru seçti. Kimselerin söylemeye cesaret edemediği ya da çoktan unutulmuş, hiç temsil edilmemiş eserlerin peşine düştü. Bunları ortaya çıkarıp yıllar sonra ilk yorumlayan olması onu öteki divalardan farklı kıldı. Bu zor, alışılmışın dışındaki rollerin aranan sanatçısı oldu. Tekniği çok güçlüydü. Teknik gücüyle sesinin olanaklarını bütünledi. Tümünü oyunculuk yeteneğiyle yoğurdu. İtalya'da hiçbir temsilini kaçırmamış olanlardan hep şu tümceyi duydum. Leyla sahnede göründüğünde daha ağzını bile açmadan hepimiz kendi ateşiyle tutuştururdu. Sahne karizması bu olsa gerek. O karizmayı temsillerini, konserlerini izleyenler iyi bilir. Hatırlasanıza, İstanbul konserlerinde Aya İrini'nin kubbesinde uçuşan kuşlara bile hükmederdi. Boşuna dememişler, yeryüzünün tüm duyguları onun sesinde diye. Ona sorarsanız o hiçbir şey yapmadı, hepsi şans, kader, kısmet. Teşekkür ediyorum çünkü Leyla Gencer'le ilgili kitabım Tutkunun Romanı ona teşekkürlerimle sona eriyor. Bugün ona teşekkürümü bin kat çoğaltarak yenilemek istiyorum. Sevgili Leyla Gencer, siz hiçbir şey yapmadınız, yalnızca şarkı söylemek istediniz. Bir de daha küçücük bir çocukken uçurumun kıyısında havaya fırlatılmak. Sonra atıldığınız yeryüzü uçurumlarında boşluğa, hiçliğe, yokluğa karışmamak için sesinizi kullandınız. Şarkı söylemek bir tutkuya dönüşmedi. Şarkı söylemek ta baştan bir tutkuydu sizde. Sonra tüm tutkularınızı şarkı söylemeye dönüştürdünüz. Şarkı söylemek yani müzik dünyasının, opera dünyasının bir parçası olmak. Yani o dünyayla soluk alıp soluk vermek. Yani o dünyayı fethetmek. Hep uçurumun kıyısına gelebilmek, tüm uçurumlara meydan okuyabilmek için tutkunuza sımsıkı sarıldınız. Ve boşluğa, hiçliğe yuvarlanmamak, yok olmamak için hep tutkunuzun peşinden koştunuz. İşte hepsi bu. Sevgili Leyla Gencer, işte açık seçik söyledim. O bir şey yapmadı. Yalnızca şarkılarım söyledi, dedim. Şimdi mutlu musunuz? İstediğiniz oldu mu? Ancak bu yolculuğun sonunda artık size teşekkür etmek istiyorum. Var olduğunuz için. Sonsuz bir inançla, inatla, hırsla ve aşkla tutkunuzun peşinden koştuğunuz için. Nice zorluklara, yokluklara, engellere, gözle görülen ya da görülmeyen baskılara göğüs gerdiğiniz, sonuna dek savaşmaktan yılmadığınız, sizi yıldırmaya kalkanlara meydan okuduğunuz için, hem de ödün vermeden hem de uzlaşmaya yanaşmadan, Öğrenmekten, bilgilenmekten, çalışmaktan, araştırmaktan bir an olsun vazgeçmediniz. Ve bundan sonra sonsuz bir tat aldığınız için. Yalnızlığınızı çok gizli özel bahçenize, gözyaşlarınızı bahçenizin çiçeklerine dönüştürdüğünüz için. Kendinizi hiç sakınmadan sonuna dek verebildiğiniz için, mesleğinize, sevdiklerinize ve hayata verebildiğiniz için. Zenginliğinizi, çokluğunuzu kahkahalara dönüştürmeyi bildiğiniz ve bunları her an paylaşmaya hazır olduğunuz için. Kendinizle yarışarak, kendinizi aşarak, kendinizi eleştirerek, zayıflıklarınızı bilerek, yetkinliğe ulaşma çabanızla yeryüzü uçurumlarını sınadığınız için. Dipsiz kuyuların en dibiyle, gökyüzündeki bulutların en yükseği arasında gidip gelirken, acıyla sevinci, aşkla nefreti, öfke ve yumuşaklığı bir arada yoğururken, dostluklarla ihanetlere kollarınızı açmışken, tüm çelişkileri yaşarken ve içinizde yaşatırken, yine de kendinizle barışık olduğunuz için. İçinizin ateşiyle yeryüzünü tutuşturmaya hazır olduğunuz için. Yeryüzünü değilse de müzik dünyasını tutuşturduğunuz günlerde bile minicik bir sesle, ama benim hep sevilmeye ve şefkate ihtiyacım vardı diyebildiğiniz için. Divalığın görkemiyle alçak gönüllülüğü birbirinden ayırmadığınız ve sıradan insan olmanın ama gerçek insan olmanın değerlerine sımsıkı sarıldığınız için. Yeryüzünün harikalığına, insanoğlunun müthişliğine beni bir kez daha inandırdığınız için teşekkür ediyorum. Melih Cevdet Anday, Dar Saatlere Sığmayan Düşünce. Gözlerinde o afacan çocuk parıltısı, sesinde kahkahayı dengelemeye çalışan zoraki sertlik. Siz beni yaşlı görmekten utanmıyor musunuz diye çıkışıyor bana. Karşınızdaki Melih Cevdet Anday ise onun ironisinden kurtulmak için lafı hiç eveleyip gevelemeyeceksiniz. Lafı dolaştıracak olursanız hemen gol üzerine gol atmaya kalkar. Bir daha topu ele alamazsınız. Ama susmayacaksınız da, çünkü susarsanız bu kez de sizden sıkılır, oyunu ya da sohbeti terk ediverir. Melih Cevdet Anday benim için önce düşünce ve şiir demekti. Romanları, denemeleri, tiyatro oyunları. Elbet bunları bilmez değilim ama bunların tümünün de şiirden ayrı düşmediğini bildiğimden böyle diyorum. Onunki düşünceden üretilen şiirdi. Onunki çağdaş ve aydınlık düşünceydi. Değişim gerekliliğine inançtan, doğayı kavramaktan, zaman kavramıyla sürekli hesaplaşmaktan doğan bir düşünceydi. Düşünür, şair, oyun yazarı, roman yazarı, denemeci Melih Cevdet Anday. Tümünü felsefeyle, düşünce ve duygu derinliğiyle yoğuran, soran, tartışan ve bizleri sormaya, tartışmaya yönelten, aydın, aydınlıkçı, aydınlatan. Özgürlüğe tutkun, özgür düşünceye tutkun. Değişime, değişimin gerekliliğine inanan. Değişmeyen ve tek olan, gerçekliktir diyen. Melih Cevdet'i birkaç cümlede anlatmaya kalksam, şu yukarıdakileri söyleyip keserdim. Ama onu değil birkaç cümlede, ciltler dolusu kitapta da anlatsanız, mutlak bir şeyler hep eksik kalır. Gelelim şu, siz beni yaşlı görmekten utanmıyor musunuz diye çıkışmasına. 85. yaşını kutlayacaktık. Yaşını hatırlatmam üzerine bana takılıyordu. Onu gazeteciliğe ilk başladığım yıllardan beri tanıyordum. 1968'de Kent Oyuncuları'nda Mikado'nun Çöplerini izledikten sonra onu bulup yüz yüze konuşmak için nasıl yanıp tutuştuğumu çok iyi anımsıyorum. Buldum, konuştuk. Yazık ki o konuşmanın yazılı metnini saklamamışım ama o günkü o ilk konuşmada söylediğim bir şeyi hiç ama hiç unutmam. Kim bilir 68 ruhuyla ve o günlerin politik etkisiyle ne sormuştum ki? Sanatla devrim yapılmaz, ancak sanatta devrim yapılır demişti. Melih Cevdet Anday'ın şiirinden önce oyunlarına aşık oldum ben. Belki de oyunlarında sözün gizlerini, sözün olanaklarını ve olanaksızlığını, sözün gerilimini muhteşem bir biçimde ortaya koyduğu için. Şu diyaloğa bakar mısınız? Mikado'nun Çöplerinde erkek sorar, aç mısınız? Kadın, hayır evliyim ben. Erkek, ben esmer olduğum için acıktım. Kadın, yanlış anladınız, başka bir söze başlamıştım ben. Erkek, nasıl acıkmam? Ama durun şimdi, burası oyun ya da şiir tahlillerinin yeri değil. O ilk buluşmamızdan sonra da onunla sayısız röportaj yaptım. Her konuşmamızda ağırlık noktası sanat, yaşam, tiyatro, şiir, ne olursa olsun engin kültür birikimine hayran kaldım. Emek ve kimlik. Melih Cevdet dünya kültürünü ve sanatını özümsemişti. Bu özümsemeye emek vermişti. Bu kültür birikimini tarih bilinciyle yoğurmuştu. İnsanlığın ortak mirasından aldığı payı sürekli çoğaltıyordu. Bunları bir bilim adamı tavrıyla sahipleniyor, aklını, yüreğini ve emeğini verdiği için sahiplenebiliyor, tüm geçmiş deneyimini ve birikimini yaratıcılığının hizmetine veriyordu. İşte bu nedenle Melih Cevdet Anday benim için hep genç kaldı. Melih Cevdet Anday hep genç kaldı çünkü hep zamanla hesaplaşıyordu, yaşamda da, eserlerinde de, yani düşüncelerinde. Şiir emeği hiç yaşlanmaz ki. Ben kendimi hiç yaşlı hissetmedim, hiç yaşlı hissetmiyorum derdi. Şiir alanında sanılır ki bir ozanın yaşlanması zanaat bakımından onu zenginleştirir. Oysa şiir yaşlanmayan tek şeydir. Bütün ölmüş büyük ozanları düşünüyorum da bugün yazıyorlarmış gibi geliyor bana. Bu şiirin ölümsüzlüğünü değil, şiir emeğinin ölümsüzlüğünü gösterir. Eskiden kalmış bütün yapıtlar, yalnız şiir değil, bize onları yaptıranlardan değil, onları yapanlardan kalmadır. Emek insanoğlunun kimliğidir. Hiçbir zaman yaşlanmaz. Notlarımın altını 1000 kez çizmişim. Emek insanoğlunun kimliğidir. Sonra gülümseyerek eklediğini anımsıyorum. Beni bir emekçi sayın rica ederim. Ama diyeceksiniz ki yaşlar ilerliyor, yıllar geçiyor. Güneşin ve ayın eskidiği anlamına gelmez bu. Yaşlanmak bir aldanmadır, başka bir şey değil. Düşünen ve seven insan yaşlanmaz. Yaşın olmadığına gerçekten inanıyorum. Ve defterimde önceki bir konuşmadan yine altı çizilmiş birkaç tümce. Ölümü merak ediyorum, hiç korkmuyorum ondan. Biraz daha aşık olmak, biraz daha şiir yazmak için, biraz daha yaşamak istiyorum. Aşka dair. Biraz daha aşık olmak için demişti. Hazır aşk demişken bu fırsat kaçmaz. Üstüne gittim. Aşık olmak insanın yaşadığını gösteren tek şey. O kadar önemli ki bence bir tek anlaşma yolu var. O da kadınla erkek arasındaki aşk anlaşması. Orada söz belki de asıl değerini bulur. Söz olmaktan çıkar. Şiir gibi demek istiyorum. Ama yanlış anlaşılmasın. Şiir ile aşk arasında benzerlik bulmak değil niyetim. Ayrı şeyler bunlar. Şiirin emek işi olduğunu biliyorum. Oysa insana verilmiş en büyük nimet emeksiz olan aşktır. Emeksiz aşk mı? Kuşkusuz çalışa çabalaya aşk kurmanın da var olduğunu bilmiyor değilim. Ama inanın buna değmez. Aşk nefes almak gibi olunca güzeldir. Aşka emek vermeyince yok olmaya mahkum değil midir? Sizin dediğiniz emek bir üretim, bir meta yaratma anlamında değildir sanırım. Ancak bağlanmanın insansal özüdür. Bu ise direnmeyi gerektirir. Bir bakıma insan ne yarattıysa direnmekten yarattı. Aşkın yalnız insanı özgü olması da bundandır. İçgüdü olan aşkı aşmadan aşka varılmaz. Dahasını isterseniz yalnızlığı aşmanın en güvenceli yollarıdır aşk. Bu konuda konuşurken daha yolun en başında söylediği iki dize gelip takılıvermişti aklıma. Ey haksızlığın ve yalanların amansız düşmanı aklım ve ey kalbimdeki sonsuz aşk, ikinize güveniyorum. Güvendikleriyle çıktığı yolu güvendikleriyle sürdürdü. İşte gene yollara düştüm, hem yalnızım hem değilim diyerek. Aşkın bir karşıt ucu da kavgadır. Melih Cevdet'in kavgacı olduğu hep söylene gelmiştir. Ama doğrusu ben değil bir kavgasına, sesini yükselttiğine bile tanık olmadım. Ama hiç kuşkum yok ki o en büyük kavgayı hep kendisiyle sürdürdü. Hep bilinmeyenin peşinde koşan, sorgulamaları yoğunlaştıran, duygularını düşünce eylemiyle çoğaltan insan hiç kendiyle hesaplaşmaz olur mu? Yine de bir kez sormuştum. Kendi kendinizle hesaplaşmalarınız çok mu? Yanıt şöyle gelmişti. Hem de dakika atlamadan, Bir arkadaşım bana böyle nasıl yaşadığımı sordu. Demek ki kendine soru sormadan yaşamayı daha doğal buluyorlar. Doğal olmasına doğaldır da insanca değildir. Çünkü insan doğa artı sorudur. Peki başkalarıyla olduğu gibi kendiyle de kavga mı ediyordu? Hep kavgadayım, kavgacı bir adamım. Genellikle kavga ederim. Edemediklerimle etmediğim kavgaları kendi kendime ediyorum. Çok dayak yiyecek adam vardı. Ben bir takımını dövdüm, bir takımını dövemedim. Bütün sıkıntım dövülecek olup da dövemediklerimden. Lütfen bu sözleri Melih Cevdet Hınzırlı ile okuyun. Zamana dair. Benim için Melih Cevdet Anday edebiyat kadar, en az onun kadar felsefe alanının insanıdır. Tüm şiiri felsefi düşüncelerle yoğrulmuştur. Yaşam, yaşamın anlamı, ölüm, zaman, geçen ve geçmeyen zaman hep onun ilgi odağındadır. Zamanı yadsıdığı söylenen Melih Cevdet'e zaman kavramını nasıl değerlendirdiğini sorduğumda şöyle yanıtlamıştı. Biraz uzaktan dolaşarak yanıtlayacağım sorunuzu. Bizde genellikle ve az gelişmiş toplumlarda çok ozan olması beni hep düşündüre gelmiştir. Oysa bizde düz yazı çok gecikmiştir. Noktalama işaretlerini ilk kullanan Şinasi olduğunu söylersem konu açığa kavuşabilir. Noktalama işaretleri düz yazının gelişimini vurgular. Bu ise mantıksal düşüncenin ortaya çıkması demektir. Noktalı virgül Batı'da 12. yüzyılda ortaya çıkar, virgül 8. yüzyılda. Batı'da akla karşı bir sürü düşün akımları olmuştur ama bu gibi akımlar bile savlarını akılla biçimlendirmişlerdir. Biraz uzaktan dolaştık ama şimdi yanıtın özüne geliyoruz. Bir toplumda şiirin tek anlatım aracı olması akılsal düşünmenin daha yerleşmediğini gösterir. Bizim geçmişteki ozanlarımızı nasıl değerlendirdiğimize bakın. Duygular, sezgiler, mistik inanışların olağanüstü bir güzellikte ortaya atılması. İşte bunlardır bizde şiiri değerlendirme ölçütleri. Ama Descartes'ten geçmiş toplumlarda aklı en yatsımış ozanların bile felsefi açılardan belli yerleri korunur. Eninde sonunda bir ozan ne söylediğiyle kalır. Geldik ne söylemek ve nasıl söylemek sorunlarına. Şiirin neyi söylemek değil, nasıl söylemek olduğunu bilenlerden biriyim. Bende düşünce, nasıl söyleyeyim sorusunun bir aracı olmuştur. Hiçbir zaman bilim adamı, filozof olmak istemedim ama bilimler ve felsefeler beni şiirden daha çok çekti. Çünkü nasıl söylemek bana ait bir şeydi, onu kimseden öğrenemezdim. Düşünceyi nasıl söylemenin vazgeçilmez bir koşulu saydım hep. Demin sorduğunuz zaman sorunu da bunlardan biridir. Beni zamanı yatsımakla nitelendirenlerin, hatta suçlayanların bulunduğunu bilmiyor değilim. Ama bizim toplumda felsefi düşünce hiçbir zaman olmadığı için bu tür yüzeysel eleştirileri ciddiye almıyorum. Konunun biraz derinine girersek, ben nesnel zamanın olmadığını söylemek istedim. Bu ise bilim adımlarınca tanıtlanmıştır. Ben tanıtlanmış bir görüşü yeniden ortaya atmak için de yazmadım bu şiirleri. Onlar bana eşyayı, yaşamı yeni bir gözle görmemi sağladılar. Başka bir deyişle şiirime yaradılar. Yaşama ve ölüme dair. Melih Cevdet Anday üretken bir düşünür, bir yazardı. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta gün ışıyıncaya kadar, vakur, metin, sade. Hep çalıştı, üretti, şiirler, romanlar, oyunlar, denemeler. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Üstelik kendi de dedi ya, çünkü saatler dardır, sığdırılmaz, güneşte her şey çözülür, gider bir yana.